Ayrım 27. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 329. Ayrılık da bitti. Berat Günçıkan. 48 yıllık beraberliklerinin ancak 11 yılında aynı sabaha uyanabilmişlerdi. Musa Anter öldürüldüğünde, yani 20 Eylül 1992'de ise 5 yıl olmuştu birbirlerini görmeyeli. Alelacele gömülmüştü Diyarbakır'ın Akarsu köyünde, vedasız, halesiz. Şimdi iki mezar var Akarsu köyünde. Diğeri İsveç'in Vasterası'nda. Çünkü hala Anter'de ölüme yenildi. 18 Aralık günü son 15 yılını geçirdiği Vasteras'ta toprağa verildi. İstanbul Yenikapı'da 1927'de doğmuştu hala Anter. Babası Vanlı Abdurrahman Zapsu, Bitlis'te elinden yaralanıp Ruslara esir düşmüştü ilk savaşta. Bir hemşirenin yardımıyla Rus askerinin giysilerine bürünüp hastaneden kaçmış, bir süre Bakü'de saklandıktan sonra İstanbul'a dönmüştü. Maliye ve ilahiyat üzerine eğitim almış, bu arada dayısının kızı, Çapa Muallim Mektebi öğrencisi Hidayet'e evlenme teklif etmişti. Bu evlilikten de hale doğmuştu. Abdurrahman Zapsu, arkadaşlarının sen abdestli namazlı adamsın, niye çocuklarını gavur mektebine gönderiyorsun eleştirilerine rağmen, kızını St. George'a gönderdi. Hedef Viyana'da hukuk okutmaktı. Üçüncü yılında İkinci Dünya Savaşı hedeften alıkoydu haleyi. St. George kapatıldı, Çapa Enstitüsü'ne yazıldı. Sil baştan. Abdurrahman Zapsu bir sabah kızını izledi, okula nasıl gittiğini görmek için. Saatlerce tramvay beklediğini görünce dayanamadı. Bu kızı okuldan alacağız, dedi karısına, aldı da. Hala Anter babasını şöyle anlatıyordu. Bize ata, bisiklete binmesini, yüzmesini babam öğretti. Anneme bir gün bile ismiyle hitap ettiğini duymadık. Durtmir, Mir'in kızı derdi. Okulu bıraktıktan kısa bir süre sonra Musa Anter, Abdurrahman Bey'in kapısını çaldı. Kızınıza talibim. Dicle talebe yurdunu işleten hukuk fakültesi öğrencisi Musa Anter'in bu teklifine halinin yanıtı hayır oldu. Ben okuyacağım. Anter söz verdi. Ben okuturum. Evlendiler. Bir yıl sonra bir oğulları oldu. Anter. Adettendi. 40 gün 40 eğlence yapıldı. 7 kurban kesildi. Musa Anter küçük yaşta babasını yitirmişti. Karısını alnından öpüp başımın tacısın artık dedi. Bana baba verdin. Oğlu 1 yaşına girince Cağaloğlu Kız Sanat Enstitüsü'ne yazıldı hala Anter. Bişki dikiş, çamaşır ve yemek bölümlerini bitirdi. Musa Anter ise 120 öğrencisinden 20'sini mecanilere ayırdığı Fırat Talebe Yurdu'nu açtı Laleli'de. Hem Dicle hem de Fırat Öğrenci Yurdu'nun kapısı Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul gençlere açıktı. Anter, yurttaki öğrencilere komünistik aşılamakla suçlandı. Baskılar artınca yurdu kapatmak zorunda kaldı. Baskılar, Şehzade başında açtığı Toros Kız Talebe Yurdu'nda da peşini bırakmadı. Bu kez asker kaçağı olmakla suçlanıyordu. Köyüne döndü. Bir süre sonra Diyarbakır'da bölücülük ve Kürtçülükle suçlanıp tutuklandı. Gömlek yerine pijama. Hale Anter, 3 çocuğu Anter, Dicle ve Rahşan'la babası Abdurrahman Bey'in evine yerleşmişti. Abdurrahman Bey, salıverildikten sonra köye dönen damadını arayıp çocuklarının özlediğini söyledi. Senin gelmen uzayacak galiba dedi telefonda. Onları sana getireyim. 2 yıl kaldılar çocuklar ve Hale Anter Akarsu'da. Bildiği ne varsa öğretti köyün kadınlarına, dikişi, yemeği. Dikilen pijamaların gömlek gibi giyildiğini gördü. Çocuklar gözlerinden hastalanınca İstanbul'a dönüldü. Köye gittiğinde 3 yaşında olan Rahşan Türkçeyi unutmuştu. Musa Anter sonunda kararını verip askere gitmiş, İstanbul'a dönüp yeniden Toros Kız Öğrenci Yurdu'nun işletmeciliğini üstlenmişti. Suadiye'de bahçeli bir ev tutulmuş, ayrılıkların sonuna gelinmişti. Evleri Van'dan, Muş'tan, Bitlis'ten, Doğu ve Güneydoğu'nun bütün kentlerinden gelen tanıdık tanımadık herkese açıktı. Öğrenciler, askerler, hastalar. Bahçenin bir köşesinde öğrencilerle askerler, bir başka köşesinde ise Hale Anter'in St. George'dan arkadaşları oturuyordu. Anter, Dicle ve Rahşan'ı başını döndüren bu renk ve dil zenginliği resmi çevrelerin gizli dosyalarına şöyle not ediliyordu. Kürt Konsolosluğu. Anlaşılan Musa Anter'e yeniden Diyarbakır yolları gözüküyordu. Hale Anter ise sınavlara girip İstanbul Defterdarlığı'nda işbaşı yaptı. İlk iş günü vapurda karşısında oturan yolcunun okuduğu gazeteden öğrendi, kocası yine tutuklanmıştı. Morali bozuldu ama ne şefleri ne de arkadaşları üzmedi Hale Anter'i. İstanbul'a getirilen kocasına gideceği her görüşte alışveriş yapıp Halen'in elini tutuşturdular. Bunlar bizden enişteye hediye. Musa Anter 12 Mart'ta da tutuklanınca atılmadan ayrılmak istiyorum işten demiş ama arkadaşları karşı çıkmıştı. İşi ağırdı, 3 çocuğu okuyordu ve maaşı azdı ama yine de ağabeyinin yardım elini geri çeviriyordu. Üstelik Musa Anter'in cezaevinde olmasına rağmen Kürt konsolosluğu açık tutuluyordu. Hale Anter sadece eşini değil, yakınları uzakta olan bütün tutukluların çamaşırlarını yıkıyor, memleketlisi, asker, öğrenci ve hastalara yardımdan kaçınmıyordu. Rahşan Yorozlu o günleri şöyle anlatıyordu. Babamın bir köylüsü geliyordu evimize, biz de yiyip içiyor, yatıp kalkıyordu. Babam ona elbise, gözlük, fotoğraf makinesi almıştı. Sonraları mahkemede ortaya çıktı, muhbirdi. Bütün bu koşuşturma, sıkıntı ve özlem içinde tek kaygısı, kimsenin kendisine, eşini ve çocuklarına laf etmemesiydi. Ama engelleyemedi. Rahşan, Erenköy Kız Lisesi'nde matematik ve tarih öğretmenlerinin acımasız sözleriyle karşılaştı. Senin baban Kürt ve komünist. Sen niye okula geliyorsun? Evine git, yemek pişir, bulaşık yıka, bir talebenin yerini işgal etme. Hale Anter, önce babası yok, ben bu sorumluluğu alamam diye Rahşan'ın ayrılma isteğine karşı çıkmış, sonra da ya verem olursa korkusuyla okuldan almıştı. Rahşan kurslara gönderilerek eğitimi tamamlanacak, sonunda özürlüler eğitmeni olacaktı. Bir başka gün kavga eden iki arkadaşının arasına giren Anter, "Neyi paylaşamıyorsunuz? Bana Kürt Anter derler," diye bağırmıştı. Bu sözleri duyan bir öğretmeni, Anter'i disiplin kuruluna vermiş, hali Atatürk çocukları bu sözcüğü kullanmaz diye direten yeni öğretmeni ikna etmekte zorlanmıştı. Bir gün oturup hesaplamışlardı. 1944'te evlenmiş, Musa Anter'in öldürüldüğü 1992 Eylül'üne kadar 48 yılın ancak 11 yılında beraber olabilmişlerdi. Hale Anter çocuklarının peşi sıra 1983'te İsveç'e yerleşmişti. Eğer Musa Anter öldürülmeseydi, o yılın Ekim'inde yani ölümden bir ay sonra bir deniz kıyısında bir otelde çocuklarıyla birlikte bir tatil geçireceklerdi. Olmamıştı. Özlem ölüme yenilmişti. Yorgun kalbi kocasının ardından 6 yıl taşıyabildi Hale Anter'i. 18 Aralık 1998'de öldü. Vasseras mezarlığında toprağa verildi. Kızı Rahşan Yorozlu anlatıyor. Annemin mezarında sürekli taze çiçekler var. Burada yaşayan Iraklı, İranlı göçmenlerin, Kürtlerin ve Türklerin çiçekleri bunlar. Annem onların da annesiydi. Cumhuriyet Dergi 14 Mart 1999. Musa Anter, Doktor M. Naci Kutlay. Arkadaşlar öldürülen faili meçhul aydınlara ilişkin bir çalışma için benden bir yazı istediler. Bu konumdaki yerin çoğunu tanıyordum. Bazılarıyla arkadaşlık etmiştim. Kişisel dostluğum olan ya da yazı ve çalışmalarıyla tanıdıklarımdı bunlar. Yakın arkadaşım, ağabeyim Anter'e ilişkin yazmak bana düştü. Meğer yanlış yapmışım. Musa Anter cezaevi arkadaşım ve tüm Kürtlerde emeği olan bir kişi. Yaptıkları, yazdıkları ve eserleriyle ele alınması ve bu da ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. Bu ayrı bir çalışma konusu. Nusaybin'in Zivinge köyünden ilk öğrenimini Mardin, liseyi Adana'da okudu. Çok yiğit bir annesi vardı. Ona şekil veren annesini tanıdım. Cezaevi ziyaretlerinde ablası da vardı. Genellikle Kürt gazetelerinde yazdı. Yeni ülke, yeni gündem gibi. Musa Anter, Kürt dili, edebiyatı ve kültürel çalışmalarda ilklere imza attı. Bunlardan biri Kımıl şiiri. Onu aktarmak istiyorum. Şiir anonim bir halk yakarışıdır. Ama ilk kez o topluma kazandırdı. Kısa makaleler ve fıkralar yazardı. Diyarbakır'da 1959 yılında yayınlanan İleri Yurt gazetesinde yayınlandı Kımıl. Doğu'da bu yılki 2008 İleri Yurt gazetesinde yayınlandı. Diyarbakır'da 1959 yılında yayınlanan İleri Yurt gazetesinde yayınlandı Kımıl. Doğu'da bu yılki 2008 gibi kuraklık vardı. Fakir fukarayı ve köylüyü dize getiren, kanadını kolunu kıran bir kuraklık. Üstelik o yıl Kımıl olarak adlandırılan Süne afeti yaşandı. Sürü halinde tarlalara konan ve kısa sürede oluşmaya hazır buğday tanelerini emen bir çekirgeydi Kımıl. Tarım Bakanlığı literatüründe Süne olarak yer aldı. Tarlalarda ekin var görünüyor ama içi boş, tanesi yok. Köylere eşya satmaya gelen çerçilere satıcılar verilen buğday karşılığı eşya alınırdı. O yıl kentlerdeki buğday pazarları da boş sayılırdı. Köylü kızının getirdiği buğdayı beğenmez çerçi, genç kız üzgün, geri döner ve her şeyi serzenişte bulunur. Bu denli işli ve duygulu yakarış duymadım henüz. Başka dillerde de var mı benzeri bilmiyorum. Tarım toplumunun çilekeş insanları bunu bilir. Kürtçe yakarışın Türkçesinde sunuyorum. Aynı tadı verir mi bilmem. Musa Bey, kımılı Kürtçe verdi. İleri yurtta yayınlanınca kıyamet koptu. Nasıl bir Kürtçe şiir yayınlanabilir diye. Yıl 1959, yarım asır önceydi. Sonunda beraat etti Kımıl. Kımıl. Bir çiğa ketim lo apo. Çiğa mölulbun rebeno. Cehseridan lo apo. Genim hurbun evdalo. Kımıl hati lo apo. Bir afayi rebeno. X var geni lo apo. Hişti kayi lo rebeno. Hat kımıl lo apo. Ji zozana lo apo. X var geni mi? Me xe zana lo apo. Ro hati bu apo. Vaksta dana lo apo. Pes her iki lo apo. Serşivana rebeno. Çarküleke memen apoliser guhana rebeno. Yapabildiğim kadarıyla Türkçesi. Dağlara düştüm amca. Dağlar mahzundu. Biçarem arpalar baş verdi amca. Buğdaya kıran girdi. Garibim kımıl geldi hey amca. Bulut gibi süreyle biçarem. Yedi buğdayı hey amca. Yeride sapla saman kaldı biçarem. Kımıl geldi hey amca. Yaylalardan hey amca. Biz fakirlerin buğdayını yedi hey amca. Güneş yükseldi. Sığım zamanı geldi amca. Koyunlar ürktü. Çobana yöneldiler biçarem. Geride sağılacak dört topal koyunumuz kaldı fakirim. 1959 yılında savcılar İstanbul gazeteleri ayağa kalktılar. Kımıl Türkiye'yi bölüyordu. Kımıl'ı yeniden okuyunca bu duygu ve sanat yüklü halk yakarışını bize kazandıran Antel'e teşekkür ediyorum. Yaşamını, halkını daha iyi yaşam ve özgürlükçü koşullara kavuşturmak isteyen Musa Anter, 20 Eylül 1992 tarihinde çok sevdiği Diyarbakır'da bir itirafçı Kürt'ün kurşunuyla öldürüldü. Katil yakalanmadı. Musa Anter arkasında Kımıl, Brina Reş, Yarasalar, Kürtçe Sözlük ve Hatıralarım eserlerini bıraktı. Brina Reş, Diyarbakır ve çevre illerde kıtlık nedeniyle Devlet Toprak Maslörü Ofisi'nin ilaçlı buğdayını yiyen, çoğunluğu köylü olan insanların vücudunda çıkan kara yara ve kıllanmalar nedeniyle oluşan hastalıktan ismini alan bir piyestir. Hastane ve doktor yetersizliği ve fakirlik dile getirilir. Ora halkına ümit veren bir eser, çocuklarının yetişecekleri ve kendisini iyileştirecekleri mesajı verilir. Tahmin edeceğiniz gibi kovuşturmaya neden olur piyes. Çalışmaya konu olan tüm faili meşhur aydınlara saygılarımı sunmak istiyorum. Haziran 2008. Musa amca. Musa amca ne işin var denizde? Nedenle açık maviymişsin? Ne durusu? Yüzün gökyüzü olmuş, saçların dağlarda çam ağaçları. Böyle yeşil mi olurmuş insan aksaçları? Ve yüreğin yeryüzü olmuş, sınırsız bir dünya ülkesi. Gencelmişsin, yeniden halk olmuşsun boyuna çoğalarak. Hoş geldin Ape Musa, hoş geldin aramıza. İnsan olarak ve halk, binlerce yıllık söz, her dilden ıslık çalan çocuk olarak, göreceğimiz mutluluk olarak, başımız gözümüz üstüne. Ömer Faruk Hatipoğlu, Düş Değil, Memleket Yayınları. 1995, sayfa 45. Uğur Mumcu, Anter ve Soysal. Kürt aydınlarının simgesi, güler yüzlü, sevecen ve çelebi kişilikli Musa Anter ile Atatürkçü, yiğit gazeteci ve yazar İlhami Soysal aynı gün, aynı saatlerde öldüler. Biri hain ve alçak kurşunlarla Diyarbakır'da, biri Ayvalık yakınlarında trafik kazasında. Her ikisinin yaşamı da acılarla, hapislerle, işkencelerle geçti. Musa Anter 1917 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesi Akarsu Bucağı eski adı Zivinge olan Eski Mağara Köyü'nde doğdu. Genç yaşında Dicle Kaynağı, Şark Mecmuası ve Diyarbakır'da yayımlanan İleri Yurt adlı dergilerde yazarlık yaptı. 1959 yılında 49 arkadaşı ile birlikte tutuklandı. Mahkum oldu ve Çanakkale'ye sürgün edildi. 1963 yılında da 22 arkadaşı ile birlikte yeniden tutuklandı. 1965 genel seçimlerinde önce tipten Mardin milletvekili için adaylığını koydu. Parti örgütüyle uyuşmazlığa düşünce tipten ayrılıp bağımsız aday oldu ancak seçimleri kazanamadı. 1970 yılında Doğu adlı dergiye yazdığı bir yazı nedeniyle yeniden tutuklandı. 1971'den sonra Devrimci Doğu Kültür Ocakları davası nedeniyle tutuklanarak Diyarbakır'da yargılandı. Musa Anter'in İstanbul'da 1971 yılında sorgu için götürüldüğü Ziver Bey Köşkü'nde aynı günlerde İlhami Soysal bir tümgeneral tarafından yüzüne kırbaç vurularak dövülüyor ve sonra da işkencecilere teslim ediliyordu. Bir Kürt aydını ve yazarı ile Kemalist bir Türk aydın ve yazarı aynı dönemde Ziver Bey Köşkü'nde aynı işkencelerden geçmişlerdi. İlhami Soysal 1928 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğmuş, Bursa Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Hukuk Fakültesi'ne girmiş ve 50'li yılların başında gencecik yaşında gazetecilik yaşamına adımını atmıştı. İlhami Soysal, Büyük Doğu, Pazar Postası ve Son Havadis gazetelerinde çalıştı. Milliyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yaptı. 1961 yılında kurucu meclis üyeliğine seçildi. Aynı yıl Sosyalist Eğilimli Yön Dergisi kurucuları arasında yer aldı. Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu görevini sürdürürken zamanın Genelkurmay Başkanı Cemal Turalı'yı eleştiren bir yazısı yüzünden bir albay ve iki astsubay tarafından Ankara'da evinin önünden kaçırılarak dövüldü. 12 Mart döneminde Madanoğlu davası, 12 Eylül döneminde de disk davası nedeniyle hapis yattı. Mert, açık sözlü, gözünü budaktan sakınmayan bir gazeteciydi. Solcuydu, devrimciydi, Atatürkçüydü. İlhami Soysal ile Burhaniye'nin Ören ilçesindeki yazlık evinin balkonunda daha geçen ay uzun uzun konuşmuştuk. Son konuşmalarında birkaç yıl önce geçirdiği kalp krizinden, hastalıklardan ve ölümden söz eder, "Tak diye ölmek isterim arkadaş," derdi. Kriz ya da trafik kazası fark etmez. Musa Anter ile de geçen Mayıs ayında bir açık oturum için çağrıldığım Yeni Ülke gazetesinin Ankara bürosunda tanışmıştık. Tanışınca da hemen Türkçülük, Kürtçülük üzerine karşılıklı şakalar yapmıştık. Musa Anter, "Gel Uğur arkadaş, Yalçın Hoca ile beraber resim çektirip düşman çatlatalım," demiş. Yeni Ülke muhabiri Musa Anter, Yalçın Küçük ve benim birlikte fotoğrafımızı çekmişti. Anılarını ve yazılarını hep okurdum. Kendi davasının inançlı, dirençli ve yürekli bir savaşçısıydı. Aziz Nesin'in kendi yaşamını anlatırken yazdığı gibi, Musa Anter de gözyaşlarından kahkahalar süzen kişilikte bir insandı. Davasına katılır ya da katılmazsınız. Savunduğu görüşlere karşı olursunuz ya da olmazsınız. Ne fark eder? Hangi ideoloji, hangi görüşü savunursanız savununuz, Musa Anter gibi insanlara saygı duymalısınız. Musa Anter, örneklerini son yıllarda sık sık gördüğümüz türden, devre göre kişilik ve görüş değiştiren ideoloji tüccarlarından değildi. Anter, yaşamını kendi davasına adamış bir Kürt aydınıydı. Böyle bir insana kim kurşun sıkar, kim kıyar 75 yaşını aşan bir yaşlı delikanlıya? Türkiye'yi bir kan gölüne sürüklemek ve Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e, Alevi'yi Sünni'ye, Sünni'yi Alevi'ye düşman etmek isteyenler. İlhami Soysal ile son görüşmemizde, bu yaz hep bu konuları konuşmuştuk. Türkiye, görünmez ellerce kan gölüne doğru sürükleniyor. Hain ve alçak kurşunlar, başta Güneydoğu olmak üzere, Türkiye'nin birçok yerinde can alıyor. Halkları birbirini kırdıracak kanlı ve uğursuz bir plan adım adım uygulanıyor. Hükümet de bütün bu olayları kapalı tribün seyircisi gibi izliyor. Cumhuriyet, 22 Eylül 1992. İpucu. Gazeteci yazar Musa Anter'i kim öldürdü? Bu konuda yapılacak ilk iş, genel ve soyut sözcüklerle zaman yitirmeden somut belirti ve ipuçlarını değerlendirmek olmalıdır. Olay sırasında Anter'in yanında bulunan akrabası Orhan Miroğlu bu somut ipuçlarını veriyor. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Miroğlu'nun anlattıklarına göre, Musa Anter'i kaldığı büyük otelde telefonla bir kişi arıyor, bu kişi telefonda bir toprak meselesini konuşacağız diyor. Musa Anter, bu telefon konuşmasından sonra Miroğlu'na, Çınarlılarla bir toprak meselesini konuşmamız gerekir, diyor. Sorulacak soru ve araştırılacak ilk konu, Musa Anter'in Çınarlılarla bir toprak uyuşmazlığının olup olmadığıdır. Böyle bir uyuşmazlık varsa, bu uyuşmazlığın nedenleri biliniyor mu? Uyuşmazlığın tarafları kim? Ve kim biliyor böyle bir uyuşmazlığın olduğunu? Bu toprak sorunu bir ipucu olabilir. Otele telefon eden kişi, kendilerini Seyrantepe'de beklediklerini söylüyor. Seyrantepe'de, Anter'i yakından tanıyanlar kimlerdir? Bu da bir başka araştırma konusudur. Bir oğlunun anlatımına göre otele uzun boylu, 25-30 yaşlarında, köylü kılıklı ve ayağında kot pantolon olan biri geliyor. Ve Musa Anter ile Miroğlu, otele gelen bu kişinin tuttuğu bir taksiye biniyorlar. Otele gelen bu kişiyi görenler olmuş mudur? Bu kişi, otele ticari bir taksiyle geldiğine göre bu taksi bilinemez ya da bulunamaz mı? Musa Anter'i otele gelen ve taksiyi kullanan 25-30 yaşlarında uzun boylu bu kişi öldürmüştür. Devlet bu katili bulmak zorundadır. Olayın tanığı da olduğuna göre katile ulaşmak için en azından ipuçları da bulunmaktadır. Katil, Kürt çevrelerince ileri sürüldüğü gibi devlet ile işbirliği yapan Hizbullah örgütünün bir militanı mıdır, yoksa yine ileri sürüldüğü gibi bir devlet görevlisi midir? Bu konular genel suçlamalar ve ön yargılarıyla araştırılmaz. Yapılması gereken eldeki ipuçlarını değerlendirmektir. Miroğlu bu ipuçlarını da veriyor. Devlet bu ipuçlarını değerlendirip katili ve katillerin arkasındaki gizli elleri bulmazsa Hizbullah ve kontrgerilla suçlamalarından kurtulamaz. Cumhuriyet, 23 Eylül 1992. Dipsiz kuyu. Orta Doğu emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleriyle çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık bir dipsiz kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişiyle Orta Doğu'da kimin eli kimin cebindedir bilinmez. Kim kimi neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı da yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır, o da bir kısmı. Örneğin 1972 yılında Şivankod adıyla bilinen Molla Mustafa Barzani'nin yanında savaşan ve Kürt gençlerine emrindeki kampta gerilla dersleri veren Doktor Sait Kızıltoprak ve Türkiye Kürdistan'ı Demokrat Partisi lideri Sait Elçi'yi kimler öldürmüştü? Bu sorunun yanıtını geçen pazar günü alçakça pusuya düşürülerek öldürülen Musa Anter, 1990 yılında yayımlanan Hatıralarım adlı kitabında vermişti. Sait Elçi, Nusaybin'in Tavut köyünden Muhammed Ebege adında bir genci yanına alarak Irak'ın Zakso kasabasına gidiyor. Zakso kurtarılmış bölgeydi. Bardani'nin mümessili Osman Guazi idaresindeydi. Osman aynı zamanda Şivan'ın çok yakın arkadaşıydı. Sait Elçi'nin Şivan hakkında yazdığı tüm yazılarda onun eline geçiyordu. Meğer Osman bu yazıları Barzani'ye iletmiyor, Şivan'a veriyormuş. İşte bu Osman Kuvazi'nin yanında iki Sait bir araya geliyor. Sait Elçi, Barzani'nin yanına gitmek istediğini söylüyor. Şivan, olur seni götürürüm ama birkaç gün, gel benim kampımı gör diyor. Şivan, Sait Elçi'nin Barzani'ye gidip kendi aleyhinde bulunacağından kuşkulanıyor. Osman Kuvazi, hadiseyi bildiği için elçinin Şivan ile gitmesini istemiyor. Ama elçi gitmek istediğini söylüyor. Birlikte arabaya binip yola koyuluyorlar. Yolda aralarında sert bir tartışma çıkıyor. Nihayet Şivan bir yerde Elçi Bey Muhammed Ebege'yi arabadan indirerek kurşuna diziyor ve orada gömüyor. Anter, Hatıralar, sayfa 214-215. Anter'in anılarından Doktor Sait Kızıltoprak'ın da Barzani tarafından kurşuna dizdirildiğini öğreniyoruz. 1929 yılında Ağrı ayaklanmasına katılmak üzere İran'dan Türkiye'ye geçmek için yola çıkan Hamidiye alayı komutanlarından Haydaran aşireti reisi Kör Hüseyin Paşa'nın yolda Hacı Musa Bey'in oğlu Medeni tarafından öldürüldüğü de ayaklanmanın lideri İhsan Nuri Paşa'nın anılarında yazıldır. Ağrı Dağı İsyanı sayfa 58-59. Medeni, Kör Hüseyin Paşa'yı Ağrı Dağı eteklerinde uykudayken öldürüyor. Bu olaydan sonra da Kürt lideri Şeyh Mahmut Berzenci, yeğeni ile işbirliği yapan amcası Nuh'u idam ettiriyor. Oman Aytar, Hamidiye alaylarından köy koruculuğuna, sayfa 262 ve sayfa 378. Haydaran aşiretinden Behren adlı bir genç de yıllar sonra Medeni'yi öldürüyor. Orta Doğu adı verilen bu karanlık, bu kanlı, dipsiz kuyuda bugün de buna benzer cinayetler işlenebilir. Bu konudaki kuşkuların sahipleri de bazı Kürt aydınlarıdır. Örneğin Komal ve Rızgari grubundan İbrahim Güçlü, Doktor İsmail Beşikçi'ye 11 Ağustos 1980 tarihinde gönderdiği mektupta şunları yazıyor. Apo'nun kendi yakın arkadaşlarını öldürmesi ve hayat arkadaşı hakkında ölüm kararı çıkarması nasıl izah edilebilir? Makyavelistler, çünkü kişisel, şefsel ve partisel amacı bu Kürt halkının ve ulusunun amacı değildir. Varmak için her türlü araç ve gereci kullanacağı gibi her türlü ilişkiye girmeye hazırdır. Suriye, İran ve Irak devlet Nirin'in Kürt halkının haklarını gasp etmesi, katletmesi, onları ülkelerinden sürmesinin hiçbir önemi yoktur. Serks Webun, 31 Mart 1991, sayfa 24. Aynı çevreden M. Fevzi'nin Beşikçi'ye gönderdiği 10 Mayıs 1990 tarihli mektubuna göre, Öcalan, kendi merkez kadrolarını, üyelerini, diğer örgütlerden devrimcileri, yurtseverleri, kundaktaki bebeleri katleden ve yıllarca Avrupa temsilcisi yaptırdığı arkadaşını MİT ajanı ilan ederek kurşunlatan bir insandır. PKK'da boyunu aşan uluslararası planlara göre Kürdistan'da sürgün ve katliam planlarının uygulanmasında bir öge olarak kullanılan bir örgüttür. Mektubun bir bölümünü daha okuyalım. Orta Doğu'da bazı Kürt örgütleri uşakça ilişkiler içindedirler. Dur dersen dururlar, vur dersen vururlar. Böyle ilişkiler içinde en kötü noktada olan PKK'dır. Bunu ezbere demiyorum. PKK'lılar Suriye'de artık muhaberat, istihbarat örgütü kimliği ile Suriye'de zorbalık yapıyorlar. PKK'lılar bir polis gibi rejimin hoşlanmadığı Kürtleri sorguya çekip işkence yapabiliyorlar. İsmail Beşikçi, PKK üzerine düşünceler, sayfa 175. Bugün de işlenen bu cinayetler tek nedene, tek örgüte, tek devlete bağlanarak ve komplo teorileri ile iyice içinden çıkılmaz hale sokularak açıklanmaz. Gizli istihbarat örgütleri, terör örgütlerini taşeron olarak da kullanabilirler. Güneydoğu'daki Kürt Hizbullah'ı ve bu örgütçe işlendikleri ileri sürülen cinayetler belki de böyle açıklanabilir. Bu kanlı karmaşa içinde ve bu karanlık ve dipsiz kuyuda kimin kimi, niçin öldürdüğünü anlamak kolay değildir. Soyut ve genel suçlamalarda katillerin izlerini büsbütün kaybettirmelerine yol açar. Bu ortamda ve bu koşullarda yapılması gereken iş, devletin eldeki somut ipuçlarını değerlendirerek cinayetleri bir an önce aydınlatmasıdır. Bu aşamada yapılmaması gereken iş de komplo teorileri üretip etnik kinlerle Kürt'ü Türk'e, Türk'ü Kürt'e düşman etmek ve tırmandırılan terör ile yeni yeni siyasal kan davaları yaratmaktır. Cumhuriyet, 27 Eylül 1992. 27. ayrımın sonu, sayfa 339.